Ayrım 28.
Beşinci adam karnından konuşur gibi bir sesle, "Kapı pek eski," dedi. İlk konuşanlardan ikincisi, "Daha iyi ya," dedi. "Testereyi yiyince fazla bağırmaz, kesilmesi kolay olur." O ana kadar hiç ağzını açmamış olan altıncısı, bir saat önce Eponi'nin yapmış olduğu gibi, her çubuğu sırasıyla elleyerek, dikkatle sarsalayarak parmaklıklı kapıyı yoklamaya başladı. Böylece Marius'un yerinden oynatmış olduğu demir çubuğa kadar geldi. Tam bu çubuğu yakalayacağı sırada, karanlıktan birdenbire çıkan bir el koluna yapıştı, göğsünün ortasından şiddetle geriye doğru itti. Boğuk bir ses bağırmadan, "İçeride köpek var," dedi. Adam karşısında sapsarı benizli bir kızın ayakta durduğunu gördü. Beklenilmeyen her olayın verdiği o şiddetli heyecanı duydu. Korkunç şekilde tüyleri diken diken oldu. Korkuya kapılan vahşi hayvanların manzarası kadar iğrenç bir şey yoktur. Korkunç olan asıl onların korkmuş halleridir. Adam geri geri çekildi. "Kim bu şıllık?" diye kekeledi. "Kızın." Gerçekten de konuşanlar Thénardier ile Eponin'di. Eponin'in ortaya çıkmasıyla öbür beş adam, yani Claquesous, Gulemer, Babet, Brujon da sessizce, acele etmeden, bir tek kelime söylemeden bu gece adamlarına özgü uğursuz yavaşlıkla yaklaşmışlardı. Ellerinde ne olduğu pek belli olmayan aletler vardı. Gulemer eline hırsızların maymuncuk dedikleri o eğri demir manivelalardan birini almıştı. Thénardier, "Vay canına, sen burada ne yapıyorsun? Bizden ne istiyorsun? Deli misin sen?" diye alçak sesle konuşurken, ne kadar haykırabilirse o kadar Thénardier, "Ne diye gelip de çalışmamıza engel oluyorsun?" Eponin gülmeye başladı, babasının boynuna atıldı. "Buradayım babacığım, çünkü burada bulunuyorum. Şimdi artık taşların üzerine oturmak yasak mı? Asıl sizin burada olmamanız gerekirdi. Madem ki bu bir peksimet, siz buraya ne yapmaya geldiniz?" "Bunu Manyon'a söylemiştim ben." "Ama babacığım, beni öpsene. Ne kadar uzun zamandan beri görmedim seni. Demek dışarıdasın ha?" Thénardier Eponine'nin kollarından kurtulmaya çalışarak, "İyi," diye mırıldandı. "Bana sarıldın, öptün. Evet, dışarıdayım. İçeride değilim. Hadi şimdi git bakalım." Eponin onu salıvermiyor, okşamalarını arttırıyordu. "Babacığım, bu işi nasıl başardın? Oradan kurtulmak için çok akıllı olmanız gerek. Şunu bana anlatıver. Peki ya annem? Annem nerede? Annem nasıl? Söyle bana." Thénardier, "Annen de iyi," dedi. "Bilmiyorum, bırak beni. Git diyorum sana." Eponin, "İşte ben de gitmek istemiyorum dedim ya," diye şımarık bir çocuk ağzıyla karşılık verdi. "Sen beni geri gönderiyorsun ama ben tam 4 aydır seni görmedim. Şimdi de sana sarılmama bile vakit bırakmıyorsun." Eponin zorla babasının boynuna sarıldı. Babe, "Vay canına, iyi ama artık can sıktı ha," diye söylendi. Gulemer, "Acele edelim," dedi. "Yoldan aynasızlar geçebilir." Karnından konuşanın sesi şu ikiliyi türkü gibi söylüyordu. "Bayram değil, seyran değil, kız babasını neden öper?" Eponin 5 ayduda doğru döndü. "Aa, bakın hele, bu Bay Brujon. Günaydın Bay Babe." "Günaydın Bay Claquesous." "Bay Gulemer, acaba beni tanımadınız mı? Nasılsın Montparnasse?" Thénardier, "Elbette tanırlar," dedi. "Ama günaydın, iyi akşamlar, hadi güle güle. Rahat bırak bizi." Montparnasse, "Tilkilerin iş saati şimdi, tavukların değil," dedi. Babe de, "Görüyorsun ki buraya çalışmaya geldik," diye ekledi. Eponin Montparnasse'ın elini tuttu. Montparnasse, "Dikkat et," dedi. "Elini keseceksin. Elimde açık bir sustalı var." Eponin pek tatlı bir sesle, "Montparnasse'cim," dedi. "İnsanlara güvenmeli. Ben belki de babama çekmişimdir. Olayı aydınlatma işini bana yüklediler. Bay Babe, Bay Gulemer." Dikkat edilecek bir şeydi ki Eponin külhan beyazı konuşmuyordu. Marius'u tanıdığından beri bu korkunç dil onun için dayanılmaz bir hale gelmişti. Bir iskeletin eli gibi kemikli, zayıf elinin içinde Gulemer'in sert parmaklarını sıktı, sözlerine devam etti. "Bilirsiniz ki ben aptal değilimdir. Genellikle bana inanırsınız. Sırası geldiğinde size hizmet ettim. İşte şimdi de ben bilgi topladım. Kendinizi boş yere tehlikeye atmış olacaksınız. Yemin ederim ki bu evde yapılacak hiçbir şey yok. Gölemer, yalnız kadınlar oturuyor burada dedi. Hayır, buradan taşındılar. Babe, ama şamdanlar hala taşınmamış dedi. Ağaçların üzerinden doğru Eponine tavan arasında dolaşan bir ışığı gösterdi. Bu tavan arasında ıslak çamaşır sermek için daha yatmamış olan Tusen'di. Eponin son bir gayret gösterdi. İyi ama dedi, bunlar çok yoksul kimseler, içinde 5 para bulunmayan bir kulübe. Thénardier, cehennem ol oradan diye bağırdı. Evin altını üstüne getirdiğimizde, bodrumu üst kata, tavan arasını aşağı çevirdiğimizde, içinde neler bulunduğunu, paraların altın mı, gümüş mü yoksa bakır mı olduğunu söyleriz sana. Kızı itip öteye geçti. Eponin, aziz dostum Bay Montparnasse dedi, rica ederim, siz uysal bir insansınız, girmeyin içeri. Montparnasse buna, dikkat et, elin kesilecek diye karşılık verdi. Thénardier kendine özgü olan kararlı haliyle, çekil oradan kız diye çıkıştı. Bırak erkekler işlerini kendileri görsünler. Eponin, Montparnasse'ın yeniden yakalamış olduğu elini bıraktı. Demek bu eve girmek istiyorsunuz ha dedi. Karnından konuşan adam sırıtarak bir parça dedi. O zaman Eponin parmaklıklı kapıya sırtını dayadı, baştan ayağa silahlı olan, gecenin suratlarını şeytana benzettiği 6 hayduda yüzünü dönerek, Metin alçak bir sesle, ''Peki öyleyse ben de girmenizi istemiyorum.'' dedi. Hepsi şaşkınlık içinde duraladılar. Bu arada karnından konuşan adam sırıtmasını tamamladı. Kız devam etti. ''Arkadaşlar iyi dinleyin, mesele o değil. Artık konuşacağım. Bir kere bu bahçeye girerseniz, bu parmaklıklı kapıya dokunursanız bağırırım, kapıları yumruklarım, herkesi uyandırırım, altınızı birden yakalatırım, belediye çavuşlarını çağırırım.'' Thénardier, Brujon'la o karnından konuşan adama alçak sesle ''Yapar da ha'' dedi. Eponin başını salladı. ''Hem de babamdan başlamak üzere'' diye kekeledi. Thénardier yaklaşıyordu. Eponin ''O kadar yakına gelme babalık'' dedi. Thénardier ağzının içinde ''Nesi var bunun acaba?'' diye söylendi. Sonra ''Köpek'' diye homurdanarak geri çekildi. Eponin korkunç bir şekilde gülmeye başladı. ''Nasıl isterseniz'' dedi. ''İçeri giremeyeceksiniz. Ben köpek kızı değilim, kurt kızıyım. Ama siz 6 kişisiniz. Umurumda mı? Siz erkeksiniz. İyiye ben de kadınım. Hadi canım, beni tanırsınız. Bu eve giremeyeceğinizi söylüyorum size çünkü ben bundan hoşlanmıyorum. Yaklaşırsanız havlarım. Size söyledim. Köpek benim. Sizi hiç hesaba bile katmıyorum. Hadi yolunuza gidin, canımı sıkıyorsunuz. Nereye isterseniz oraya gidin ama buraya gelmeyin. Size yasak ediyorum. Siz bıçakla, ben terlikle. Zarar yok. Hele yaklaşın bakalım.'' Haydutlara doğru bir adım attı. Pek korkunç bir hali vardı. Yeniden gülmeye başladı. ''Alim Allah, hiç korkmuyorum. Bu yaz aç kalacağım, bu kış soğukta kalacağım. Şu aptal erkekler bir kızı korkuttuklarını sanacak kadar acayiptirler.'' ''Neden? Korku mu?'' ''Aa, elbette doğru. Çünkü sesinizi yükseltip azarladığınız zaman karyolanın altına saklanan rüküş metresleriniz var. Ben hiçbir şeyden korkmam.'' Eponin burada gözlerini babasına dikti. ''Senden bile'' dedi. Sonra kanlı, hayalet gözlerini haydutların üzerinde dolaştırarak, ''Beni yarın Plüme sokağının kaldırımlarında babamın kamasıyla delik deşik edilip öldürülmüş olarak ya da 1 yıl sonra Saint-Claude-Lam ağlarında Sin adasında bir yığın çürümüş şeylerle boğulmuş köpekler arasında bulurlarsa ne olur yani?'' Sözünü kesmek zorunda kaldı. Kuru bir öksürük yakalamıştı, daracık cılız göğsünden soluğu bir hırıltı gibi çıkıyordu. Sonra kendini zorlayarak yeniden konuştu. ''Bir bağırmam yeter, hop, herkes koşar gelir. Siz 6 kişisiniz, ben herkesim.'' Thénardier ona doğru bir harekette bulundu. Eponin ''Yaklaşma!'' diye bağırdı. Adam durdu yumuşak bir sesle. ''Peki, peki'' dedi. ''Yaklaşmam ama bu kadar yüksek sesle konuşma. Kızım, bizim çalışmamıza engel olmak mı istiyorsun? Bizim de hayatımızı kazanmamız gerek. Artık bana hiç sevgin yok mu senin?'' Eponin ''Canımı sıkıyorsun'' dedi. ''Ama bizim de yaşamamız, karnımızı doyurmamız gerek.'' Eponin ''Geberin'' dedi. Sonra türkü mırıldanarak bahçe kapısının dibine oturdu. Tombul kolum, biçimli bacağım ve boş geçen zamanım. Dirseğini dizine, çenesini avucuna dayamış ilgisiz bir tavırla ayağını sallıyordu. Yırtık entarisinden zayıf köprücük kemikleri görünüyordu. Yakınlardaki sokak feneri onun hem yüzünü hem de tutumunu aydınlatıyordu. Ondan daha kararlı, şaşırtıcı bir şey görülemezdi. Altı haydut parmak kadar bir kızın karşısında yenilgiye uğradıklarından şaşkın, üzgün, sokak fenerinin gölgesine sığındılar. Utançla, öfkeyle omuzlarını silkerek bir toplantı yaptılar. Eponin ise sakin, vahşi bir bakışla onları seyrediyordu. Babe, bunun bir şeysi var dedi, bir nedeni olsa gerek. Acaba köpeğe mi aşık? Bu işi kaçırırsak gerçekten pek yazık olur. İki kadın, bir de arka avluda oturan ihtiyar adam. Pencerelerdeki perdeler hiç de fena değil, ihtiyar cimrinin biri olmalı. Ben burada iyi iş olduğunu sanıyorum. Montparnasse, peki öyleyse siz içeri girin diye haykırdı. İşi yürütün. Ben burada kızla kalırım, bir kımıldarsa. Sokak lambasının ışığında, elbisesinin kolu içinde açık olarak tuttuğu bıçağı parlattı. Thénardier hiç sesini çıkarmıyordu. Her istenileni yapmaya hazır gibi duruyordu. Brujon onların elebaşları gibiydi. Bilindiği gibi işi ortaya o atmıştı. Öyleyken daha hiç konuşmamıştı. Düşünceli görünüyordu. Hiçbir şeyin önünde gerilemez diye ün salmıştı. Bir gün sırf kabadayılık olsun diye bir zaptiye karakolunu soyduğunu herkes bilirdi. Üstelik şiirler yazar, besteler de yapardı. Bu da ona büyük bir itibar sağlıyordu. Babet, sen bir şey söylemiyor musun Brujon dedi. Brujon birkaç saniye daha sessiz kaldı, sonra birçok değişik şekillerde başını salladı, en sonunda sesini çıkarmaya karar verdi. Benim düşüncem şu, bu sabah dövüşen sevimsiz iki herife rastladım. Akşam da çıngar koparan bir kadına çatıyorum. Bütün bunlar kötü alametler, gidelim buradan. Çekilip gittiler. Uzaklaşırlarken Montparnasse ne olursa olsun bıraksalardı bir parça bıçağın ucunu ona tattırırdım diye mırıldanıyordu. Babe ben bunu yapamam. Bir hanıma el kaldıramam ben dedi. Sokağın köşesinde durdular. Boğuk sesle şu muammalı konuşmayı yaptılar. Bu akşam nerede gidip yatacağız? Pantenin altında. Parmaklıklı kapının anahtarı yanında mı? Thénardier. Elbette ya. Onları gözden kaçırmayan Eponin geldikleri yola geri saptıklarını gördü. Ayağa kalktı, duvarlar, evler boyunca onların arkasından emeklemeye başladı. Onları böylece caddeye kadar takip etti. Orada adamlar birbirlerinden ayrıldılar ve bu altı erkeğin içinde erir gibi karanlıklara daldığını gördü. 5. Gece olayları. Haydutlar gittikten sonra Plüme sokağı her geceki sakin haline kavuştu. Bu sokakta şu geçen olaylar bir ormanı şaşırtmazdı. Büyük orman ağaçları, baltalık ağaçlar, fundalıklar, iyice birbirine karışmış dallar, yüksek otlar, hepsi kaygılı bir hayat yaşarlar. Vahşi kaynaşma burada gözle görülmeyenin birden ortaya çıkışlarını görür. İnsandan aşağı olan burada sisler arasından insanın üstünde olanı ayırt eder. Biz canlılarca bilinmeyen şeyler de gecenin koynunda birbirleriyle çarpışırlar. Diken diken olan yırtıcı tabiat, içinde tabiat üstünü sezer gibi olduğu bazı yaklaşmalardan ürker. Karanlığın güçleri birbirlerini tanırlar, aralarında esrarlı dengeler vardır. Dişler, pençeler ele geçmez olandan korkarlar. Kan içici hayvanlık, av peşindeki aç doymak bilmez iştahlar, tırnaklarla çene kemikleriyle silahlanmış, kaynağı da hedefi de sadece mide olan içgüdüler, kaygıyla ürperen belli belirsiz elbisesinin içinde ayakta duran, bir kefenin altında dolaşan, kendilerine ölmüş dehşetli bir hayat yaşıyormuş etkisi yapan, duygusuz hayali çizgilere bakar, onların kokusunu alırlar. Sadece madde olan bu hayvani şeyler, bilinmez bir yaratıkta toplanan sonsuz karanlıkla çatışmak zorunda kalmaktan korkarlar. Geçiti tıkayan bir karaltı vahşi hayvanı durdurur. Mezarlıktan çıkan da mağaradan çıkanı korkutur, şaşırtır. Yırtıcı uğursuzdan ürker. Kurtlar rastladıkları bir gulyabani'nin karşısında geri geri çekilirler. 6. Marius, Cosette adresini verecek kadar yeniden gerçek oluyor. O insan yüzlü dişi köpek bahçe kapısının önünde nöbet tutarken, 6 haydut bir kızın karşısında bozguna uğrarken Marius Cosette'in yanındaydı. Gökyüzü hiçbir zaman bu kadar yıldızlı, bu kadar sevimli, ağaçlar daha titrek, otların kokusu daha içe işleyici olmamıştı. Hiçbir zaman kuşlar yaprakların arasında bundan daha tatlı bir cıvıltıyla uykuya varmamışlardı. Hiçbir zaman evrensel sükunetin ahenkleri, aşkın gizli müziğine bundan daha iyi karşılık verememişti. Hiçbir zaman Marius bundan daha aşık, daha mutlu, daha heyecanlı olmamıştı. Ama Cosette'i üzgün bulmuştu. Cosette ağlamıştı. Gözleri kıpkırmızıydı. Bu fevkalade rüyanın ilk bulutuydu bu. Marius'un ilk sözü "Nen var?" olmuştu. Genç kız da ona "İşte" demişti. Sonra merdivenin yanındaki sıranın üzerine oturmuş, Marius titreyerek onun yanındaki yere otururken anlatmıştı. "Bu sabah babam hazır bulunmamı söyledi. İşleri olduğundan belki de buradan gidecekmişiz." Marius baştan ayağa ürperdi. Hayatın sonunda olanlar için ölmek gitmek demektir. Hayatın başlangıcında olanlar içinse gitmek ölmek demektir. 6 haftadan beri Marius azar azar, yavaş yavaş, derece derece, her gün Cosette'e biraz daha sahip oluyordu. Bu tamamıyla manevi ama derin bir sahip olmaydı. Daha önce de açıkladığımız gibi ilk aşkta bedenden çok önce ruha sahip olunur. Daha sonraları ruhtan önce bedene sahip olunur. Bazen de ruh hiç elde edilemez. Foblalar, Prudhomlar bunu ekliyorlar. Çünkü ruh yoktur. Ama iyi ki bu acı alay bir küfürdür. Böylece Marius Cosette sahipti, tıpkı ruhların sahip olduğu gibi. Ama onu bütün ruhuyla çevreliyordu. İnanılmaz bir inançla, kıskançlıkla onu zapt ediyordu. Onun gülüşüne, nefesine, kokusuna, mavi gözlerinin derin ışıltısına, eline dokunduğu zaman derisinin yumuşaklığına, boynundaki o sevimli bene, bütün düşüncelerine sahipti. Birbirlerini düşünmeden uykuya dalmamaya söz vermişlerdi, daima da bu sözlerine sadık kalmışlardı. Demek ki Marius Cosette'in bütün rüyalarının da sahibiydi. Cosette'in ensesindeki küçük incecik saçlara durmadan bakıyordu, arada sırada da onlara nefesiyle dokunuyor, bu saçların her birisinin kendisine ait olduğunu söylüyordu. Cosette'in kullandığı her şeyi, kurdelesini, eldivenini, kol kapaklarını, iskarpinlerini hep kendisine ait kutsal şeyler gibi seyrediyor, onlara tapıyordu. Genç kızın saçlarındaki o güzel sedef tarakların sahibi olduğunu düşünürdü, hatta belirmeye başlayan şehvetin boğuk, belli belirsiz kekelemeleri ona içinden, "Senin sahip olmadığın bir tek şeridi, çorabının bir tek ilmeği, korsajının bir tek kıvrımı yok," diyordu. Cosette'in yanında, kendini mülkünün, eşyasının yanında, hem sahibinin hem kölesinin yanındaymış gibi hissediyordu. Ruhlarını o kadar birbirlerine karıştırmışlardı ki, adeta onları geri almak isteseler, hangisi hangisinin olduğunu tanıyamazlardı. "Bu benim, hayır o benim. Yemin ederim ki yanılıyorsun. İşte bu benim. O senin sanıyorsun ama benim." Marius, Cosette'in bir parçası olan bir şeydi. Cosette de Marius'un bir parçası olan bir şeydi. Marius, Cosette'in kendi içinde yaşadığını hissediyordu. Cosette'e sahip olmak, Cosette'e malik olmak, bu onun için soluk almaktan farklı değildi. İşte bu inancın, bu sarhoşluğun, bu temiz, işitilmemiş, kesin sahipliğin, bu hakimiyetin ortasına şu "gideceğiz" sözleri birdenbire düştü, gerçeğin sert sesi ona "Cosette senin değildir" diye bağırdı. Marius uyandı. Dediğimiz gibi 6 haftadan beri hayatın dışında yaşıyordu, şu "gitmek" kelimesi onu sertçe hayata döndürüyordu. Söyleyecek bir tek söz bulamadı, yalnız Cosette onun elinin çok soğuk olduğunu hissetti. Bu sefer Cosette ona "Nen var?" diye sordu. Marius buna o kadar alçak sesle karşılık verdi ki Cosette ancak duyabildi. Ne dediğini anlayamıyorum. Cosette bir daha anlattı. Bu sabah babam her şeyi toparlamamı, hazır bulunmamı, bir sandığa yerleştirmek üzere çamaşırlarımı bana vereceğini söyledi. Bir yolculuk yapmak zorundaymış, gidecekmişiz. Kendim için bir büyük sandık, onun için de küçük bir sandık bulmam, bütün bunları bir hafta içinde hazırlamamı, belki de İngiltere'ye gideceğimizi söyledi. Marius, ama bu müthiş bir şey diye haykırdı. Hiç şüphesiz ki o anda Marius'un fikrinde hiçbir nüfus suistimali, hiçbir şiddet, en müthiş müstebitlerin hiçbir iğrençliği, Buziris'in, Tiberius'un ya da 8. Henry'nin hiçbir davranışı vahşette buna eş olamazdı. İşleri olduğu için Bay Fauchelevent kızını İngiltere'ye götürüyordu. Zayıf bir sesle sordu. Peki ne zaman gidiyorsun? Söylemedi. Ne zaman döneceksin? Söylemedi. Marius ayağa kalktı soğuk bir tavırla. Cosette, gidecek misiniz diye sordu. Cosette kaygı dolu güzel gözlerini ona doğru çevirdi şaşkınlıkla. Nereye dedi? İngiltere'ye. Gidecek misiniz? Niçin bana siz diyorsun? Gidecek misiniz diye soruyorum size. Cosette ellerini kavuşturarak ne yapabilirim ki dedi. Demek ki gideceksiniz öyle mi? Babam giderse ne yapayım? Demek ki gideceksiniz öyle mi? Cosette Marius'un elini tuttu, bir şey söylemeden sıktı. Marius peki dedi, ben de başka yere giderim. Cosette bu sözün anlamını kavramaktan çok hissetti. O kadar sarardı ki yüzü karanlıkta bembeyaz oldu. Ne demek istiyorsun diye kekeledi. Marius ona baktı, sonra ağır ağır gözlerini gökyüzüne doğru kaldırdı, hiç dedi. Bakışlarını indirdiğinde Cosette'in kendisine gülümsediğini gördü. Sevilen bir kadının gülümsemesinde geceyi aydınlatan bir ışık vardır. Ne kadar budalayız Marius diyordu. Bir fikrim var. Nedir o? Biz gidersek sen de git. Nereye gideceğimizi ben sana bildiririm. Gideceğim yere gel beni bul. Marius şimdi artık iyice uyanık bir insandı. Yeniden gecenin içine düşmüştü.